Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
99 dolar gibi bir depozito fiyatı var. Şimdi Türkiye gibi bir yerde 99 dolar döviz krizinde baz alınca çok ciddi bir rakam. Bence biraz bir şok etkisi yapmıştır diye düşünüyorum. Ki teknoloji sitelerine baktığımda da bu yönde bir çok yorum var. Şimdi bu Starlink internet projesi ön kayıtlar açıldı. 99 dolar depozito deniyor. Daha sonra Elon Musk'ın açıklamasına göre aylık 99 dolar olacak ama bütün ülkelerde, tüm dünya genelinde sabit yapmayı planlıyor. Adamın projesi bu. Ama belki 5 sene sonra artık 2027 bu arada tamamlanması projenin hedefi. Belki finans ettikten sonra kendini kâra geçerse belki o zaman işte Elon Musk'ın yine söylediğinden bahsediyorum. Fiyatları düşürme yoluna gidebilirler.
Ya da Amazon'un daha ucuza başlarsa projesi mecbur düşürecek.
Uyduyu da söyle. Uydunun da bir ilk
499 dolar router'la bu antena dedikleri işte uydu evrenleri gibi var. O da yine gelecek yani 499 dolar ödemeyle. Şimdi benim sorum Evren, senle başlamak istiyorum. Buna ben ön kayıt oldum diyelim. Olmadım da. Ne olacak şimdi? 2027 deniyor hani projenin tamamlanma planı. Peki ben şimdi kayıt olduktan sonra ne gibi şeylerden yararlanacağım bu 99 doları ödedikten sonra?
Şimdi bir kere bu projenin uzaydan internet projesini daha önce konuşmuştuk. İnanılmaz hızlı. Tamam mı? Fiber optik hızların bile üstünde. Ve dolayısıyla bu proje gerçekleştiği zaman bugün her gün Bitcoin meseleleri bu ara çok yoğun konuşuluyor. Yine Elon Musk sebebiyle konuşuluyor, ayrı konu da bir tweet atıyor, ortalık bir anda alevleniyor. Şimdi hızlı hareket çok önemli, internette de hızlı hareket edebilme. Benim bulunduğum yerde internet düşük, sizle kaç defa sıkıntı yaşadık. Evet. Dolayısıyla bir kişinin download etmek ayrı, upload etmek ayrı. Bir şey indirirken ki hızınız bazı yerlerde yüksek yapıyor satan firmalar. Her birimizin aboneliği var çünkü internet neticede. Upload hızına bakmak gerekiyor. Yükleme hızlarına bakmak gerekiyor. Esas zor olanı sizin bir şeyi internete ne kadar sürede yüklediniz. Bu Starlink projesi gerçekleştiği zaman fiber optikten daha hızlı. Yani bu okyanus altında esasında kablolar var görmediğimiz. Sadece internet değil, elektrik vesaire de var. Ama bu internet kabloları milyar dolarlar yatırım isteyen projelerdi. Ve bugüne bugün hala bu fiber optik o dev kablo ağlarıyla dünya birbirine bağlı. Dolayısıyla bu proje gerçekleştiği zaman bundan bile daha hızlı olacaksınız. Bir saniyelik bir borsada erken bir şeyi satın aldığınızı düşünürseniz o bir saniyelik bir şey çok ciddi kâra sebep olabilir. Bu Bitcoin için de geçerli, başka bir şey için de geçerli. Dolayısıyla proje mükemmel bir proje. Rakipleri de var. Bunu konuşmuştuk. Yani Amazon'un da hatta şu anda şikayet de etti mesafelerden dolayı. Aralarında bir hukuki süreç de var. Proje başladı. Şu anda satılıyor dediğin gibi paket. Bütün dünyada aynı fix fiyat olacak. Rekabet olduğu zaman daha da ucuzlar ama pahalı değil fiyat. Neden
ama
pahalı
Türkiye'de
değil?
Türkiye'de çok pahalı abi düşündüğün zaman. 700 lira kim verecek?
Yok değil şöyle. Yani. Türkiye'de de internet dünyada dolar üzerinden gidiyor. Belki ileride Bitcoin üzerinden gidebilir veya bir internet para birimine dönebilir. Ama şu anda dünyada euro üzerinden bile gitmiyor. Dolar üzerinden gidiyor. İnternet dünya genelinde dolar üzerindendir. Ve Türkiye'deki kullanıcıların tamamı esasında dolara endeksli fiyatlar ödüyorlar. Türkiye'de sadece tek farklı olan şey işçilik. İşçilik dışında Türk devletinin ürettiği bir şeyi alıyorsanız, o Türk lirası olarak veriyorsa, ki bence onlar da dolara endeksliyorlar çoğu şeyi, Türkiye'deki internet kullanımlarında da şikayetler olur her zaman fiyatlar yüksek diye. Türkiye'ye göre yüksek olarak değerlendirilir ama dolar bazındadır. Ve şimdi verdiği hizmetle mukayese ettiğimiz zaman, yani bu adam 99 dolar diyor ama hızları ne? Yani bunları mukayese ettiğimiz zaman upload hızı, download hızı sizin mevcut bizim Yunanistan'da, Almanya'daki mevcut paketlerimizin bile çok çok çok üstünde bir paket sunuyor onun içerisinde. Değerlendirdiğiniz zaman alternatifi bile yok ve en hızlısı. Elon Musk'ın bir özelliği var. Bu tek bu işte değil. Bütün işlerinde ucuz ve kaliteli ürünü özel sektör olarak sunuyor. Kamu her zaman daha pahalı. Uzaya bile bir şey göndermek isteseniz 50 katı daha pahalı devlet yapıyor. Elon Musk daha ucuza yapıyor. O yüzden bütün ülkelerde Elon Musk'ın roketleriyle taşıyor. Bu projede de ben daha uzatmayayım. $100 ilk başlangıcıdır. Şu an açılan her ülke avantajlı.
Neden?
Para istiyor. İlk bir para istiyor. Çanak alacaksınız. Şöyle düşünün, Hotbird'e bağlanmak için bir zaman alınıyordu. Veya Türkiye'yi izlemek için Almanya'dakiler alıyordu. Hatırlarsanız bütün gurbetçilerin evinde çanak görürdünüz. Dolayısıyla şimdi bir kendi o uydu servisinden alacağı için bir uydunun o receiver'la çanağını da alacaksınız, LNB'sini. Aldığınızdaki internet hızı deli bir hız olacak. Garantisi var mı bir şeyin? Hiçbir şeyin garantisi tabii ki yok. Zaman zaman çekmeyebilir, sıkıntı olabilir. Benim kendi internet paketimde de sıkıntı yaşıyorum zaman zaman. Yunan devletinin şirketi olmasına rağmen. Ben o konuda garanti verebileceklerini de pek düşünmüyorum. Ama alan herkesin sürat konusunda, hız konusunda memnun olacağından eminim.
Peki, ben şöyle bir şey demek istiyorum. Şimdi ilk $99 kayıt parası ve orada şöyle bir madde var. Yani eğer hizmet alamazsan, sana hizmet getiremezse geri ödeme yok. Yani sen bu $99 limitli kişiye satacağım.
Sana da geri veremiyorsun. Aldığın uydu ve receiver'ı da geri veremiyorsun.
Yani tabii 99'da ilk sen kayıt oluyorsun. Sonra sana eğer işte o
şey... Aylık o.
Hayır, ilk kayıt ücreti $99 şu an.
Ardından da $99 aylığı var. Başlamadı. $500 receiver'la çanak var.
Tamam.
İlk alışta $500, $600, $700 para harcaman gerekiyor.
Tamam, daha ilk ay. Şunu diyor şu an. Sen ön kayıt yaptırıyorsun. Ön kaydın $99. Fakat bu ön kayıttan sonra sana ben hizmet veremeyeceğim derse o $99 da geri ödemiyor. Yani evet. Senden o parayı topluyor. Sonra diyor ki ya bunun belli limiti vardı. O limitte hani o grup içinde sen değilsin. Senin bulunduğun yerde ben şu an hizmet sağlayamıyorum. Kusura bakma. Ne oluyor?
Sen bank olur.
$99 gitti. Ha, öbür türlü işte derse ki tamam ben servis işte hizmet vermeye başlayacağım. O zaman işte bir de receiver'la anteni alıyorsun. Ama şu anki $99 sen kayıt ücreti yapıyorsun, ön kayıt. Hani şey gibi çocuktan düşünelim, nedir? Hani çocuğu bir okula yazdırmak istersin. Derler ki ön kayıt ücreti var. Verirsin. Ondan sonra işte sınav olur, bir şey olur. Çocuk okula girecek ya da girmeyecek. Ama ön kayıt ücretini geri alamazsın. Onun gibi bir şey.
Bir de şu doğru mu? Şimdi 2027 okuduğum kadarıyla. Şimdi ben pre-order yaptım. Ön kayıda parayı da verdim. Ben hiçbir şeyden yararlanamayacağım şu aşamada.
Arkadaşlar Tesla'da da aynısını yapıyor.
Yani, ama 6 yıl kimse beklemiyor ki abi yani.
Ve arabada da bekleyen bir sürü sıraya giren oluyor.
Arabada da 2-3 yıl bekleyenler var.
Tabii buradaki fark şu, bu Ali'nin, Abaday'ın söylediği tek fark şu. İlk başta verdiğim bir $99'lık kayıt parasını adam dedi ki hizmet veremiyorum senin oraya. Sen geriye istiyorsun bunu ve geriye vermiyor. Anladığım kadarıyla en çok eleştirdiğin kısım burası.
Evet yani o şu anki hikaye hani şey gibi işte.
Ama burada şu yok. Mesela hizmet vermeyeceği diye bir durum yok. Zaten açıldığı yerlerde hizmet vermeyi amaçlıyor. Yani o konuda hani birisi parayı yatırıp da hizmet alamama gibi bir durumu şirketten
ama maddede koymuş. Öyle bir risk ihtimalinden de bahsediyor.
Öyle bir riski koymuş yani. Hizmet veremezsem parayı ödemem gibi.
Kendisi hatta diyor ki Elon Musk tweetinde de başarılı olursa diye bir tweeti var. Yani orada da bile risk ihtimalinden bahsediyor yani adam.
iPhone'da da öyle. Bazı şeylerin belirli bir bedeli var. Fazladan para ödüyorsunuz.
Helal hoş olsun canım Elon Musk'a.
Evet yani bu hız, bu inanılmaz üst hızı ve devletinizden bağımsız elde edeceğiniz veyahut da ülkenizdeki kimseyle bağ kurmadan elde edeceğiniz özel iletişim ağına bu bedel çok pahalı bir bedel değil.
Ben bedel pahalı demiyorum, sadece şeyi söyledim yani ilk $99 hikayesini söyledim.
Orada hani... da ön kayıtta da herkes şey yapmasın diye o şeye baktınız mı? Mesela ben onu baktım bulamadım. Bu çanakları kimlerin koyacağı? Mesela nereden gelecek? Bayilikler vermiş mi ülkelere? Detay ben yok. Öyle bir o şey bulamadım.
Yok. Onlar daha belli değil.
Yani mesela beni esas ilgilendiren kısmı şu. Diyelim biz verdik 99 dolara ön kayıt yaptı ve umalım da kabul edilsin. Dediler ki tamam senin. Çanak için verdik, receiver için verdik, LNB için 499 dolar. Onu eğer bize Amerika'dan veya Almanya'dan ne bileyim bir merkezden gönderecekse postayla, o gelecek bir ayda da biliyorsunuz bu korona döneminde en büyük şikayet bu postayla ilgili. İnanılmaz uzun sürüyor. Evet. Gelecek, peki kim takacak onu ondan sonra? Yani bir profesyonel yetkilendirdiği birisi takmazsa o çanağı.
Sıradan bir çanaktan bahsetmiyoruz galiba.
Sıradan bir çanaktan bahsediyoruz esasında. Hmm. Basit bir şey ama yani her televizyoncu bunu yapabilir şehirlerdeki o çanak anten takanlar, ama bayisi değilse, Abaday'ın orada o dediği en haklılık payı şurada var. Bayisi değilse yanlış bir diyelim bağlantı yaptı ve biz bağlanamadık, tamam mı? Onun irtibatını da kuramıyorsak işte orada o 99 da gidebilir. Receiver'ı da ciddi bir sıkıntı yaşayabiliriz. Dolayısıyla ben baktım henüz şeyi göremedim. Yunanistan'da, Türkiye'de bu receiver'ları kim üzerinden yapacaklar? Çünkü alt tarafta mutlaka distribütör olacağını düşünüyorum. Yani o da başlı başına bir sektör haline gelecek.
Ali, ben şeyi soracağım. Sen ayrılacaksın kısa bir süre sonra. Özel nedenden dolayı. Sen de hani onu konuşayım, ondan sonra da sen gidebilirsin abi. Bu Clubhouse, sen de fenomensin orada. Şimdi sabah akşam Clubhouse aşağı, Clubhouse yukarı konuşuluyor bu arada. Özellikle Türkiye'de de. Hatta bu Clubhouse güncelleme yayınladı biliyorsun. Teşekkür ettiği bu yoğun katılımdan dolayı ülkeler arasında Türkiye'de var. Özellikle onu da belirtmiş yani.
Bana mektup geldi eve yani. Çok sağ ol. Ahval grubunu sen soktun. Senin sayende o kadar gazeteci yazar girdi diye.
Şimdi bu de madalyonun öteki yüzünde öğrendik ki Çin'de de Clubhouse etkili olmuş. Bunu Bloomberg haberleştirmişti. Çin'de işte odalar oluşturulmuş. İşte Uygur meselesi, bu Çin'in Tayvan'lar yaşadığı bu kriz meselesi, hani yasaklı konular diyelim. Bunlara girilmiş ve buradaki işte bu belki de işkence, detayını tam olarak bilmiyoruz içerisinde olmadığımız için. İşte Uygurlara yapılan işkenceler ve işte Çin'in işte devlet yapısındaki bazı sansürcü zihniyet konuşulmuş. Birkaç gün böyle orada o güvenlik duvarı ya da işte sansür duvarı aşıldı ve Clubhouse orada da bir patladı yani, işte Çin'de bile artık şey yapıldı diye. Orada şöyle bir şey varmış. Çin'de işte Apple cihazınız var, okey. Ama Çin menşeli olduğu zaman program izin vermiyor Clubhouse. O yüzden başka bir ülke, Apple ID'niz başka bir ülkeden kayıtlı olması gerekiyor. Böyle giriş yapabiliyormuşsunuz. Ama aradan bu patlayınca 2-3 gün içerisinde Çin hemen yine devreye girdi ve Clubhouse'u yasakladı ülkede. Buna ne diyorsunuz hocam?
Çok şaşırtıcı bir olay değil zaten. Hani şey,
neden peki izin verdi ilk etapta? Öyle de bir tuhaf değil mi?
Bence algılayana kadar vakit aldı işte.
Aynen. Yani şöyle düşün, şu an Türkiye'de de hani Boğaziçi olaylarıyla hemen farkına varıldı. O da Boğaziçi olaylarını AK Parti yanlısı biri dinleyip, orada konuşmacıydı hatta ilk seferinde, ben o programa da katılmıştım. Ondan sonra polis dinlemeye aldı. Şey, hani esasında hani birileri söylemediği zaman çok ilk başta o patladığında fark edemiyorsun. Hı hı. Ve hani Çin'de şey düşünmemiştir büyük ihtimal. Ya böyle bir program kurulacak, orada insanlar özgürce tartışacak. Hani öyle İlk etapta baktığını düşünmüyorum. Hani şey diye düşündü, bir sosyal medya platformu. Zaten patladı. Hani davetiyeyle şu bu. Bir hafta geçmedi, yasakladılar. Yani Türkiye'de de baktım, aynı sürede Clubhouse'da konuşan kişilerin açık Twitter hesaplarından eski tweetlerini bulup dava açtılar. Hani burada baskıcı rejimlerin aynı sürede şey verdiğini, bir cevap verdiğini görüyorsun. O yüzden şaşırmadım, ama şöyle bir şey var diyorlar, yani onu denemedim ama VPN'le de bağlanma durumum var deniyor. Hani ülkede, evet, yasaklı VPN üzerinden. Yani bu şunu gösteriyor, sen ne kadar baskıcı olursan ol, teknolojik yeniliklerle, yenilemelerle sen o baskıcı tutumunu devam ettiremiyorsun. Ne var? Çin'de herkes Komünist Parti'nin ideolojisinden memnun değil, ya da Çin'deki herkes bu söylenenleri tamamen destekliyor değil. Yani Evren hatırlar, Kenan Evren işte hani sen de duymuşsundur, Kenan Evren'in işte darbe sonrası anayasası işte %90 küsurla kabul edilmişti. Hani bu herkesin evet dediği değildi. Bir çekince vardı. Şimdi Clubhouse'da öyle bir şey yok. Çünkü arkadaş arasında konuşuyorsun. Bazen odanı gizleyebiliyorsun. Bazen de hani hakikaten cesurca açık bir ortamda konuşuyorsun. İnsanlar açık ortamlarda büyük ihtimal konuşmuş. Hani birkaç kişi artık orada da gençlerin bir grubuna tak demiş, açıkça konuşmuş. Ya da özel bir odada konuşurlarken biri söylemiş olabilir. Yani onu tam bilmiyorum.
Gerçi bu Bloomberg'deki haberde Çin'deki bir üniversitede, ismini tam hatırlayamıyorum, o profesör bir kadın var. O diyor ki zaten, bu daha sansür gelmeden önce, şu an çok küçük, dar, böyle eğitimli, işte elit diyebileceğimiz küçük bir dar kişiler etrafında, gruplar etrafında popüler. Eğer Çin'in geneline yayılırsa bu zaten sansürü yer dedi. İki gün olmadı hemen sansürü yedi zaten.
Şöyle düşün zaten.
Yereli çıkar. Çin'de sansür boyutu farklı. Asla yerelini yapmadıkları bir şey bırakmıyorlar. Yani sansürü yaptıklarını yerelini yapıyorlar. Şimdi onun yakında Clubhouse'un yerelini Çin'de görürüz.
Hatta böyle bir detection vardır. Uygur kelimesi kullandığında direkt senin zaten sesini kesiyordu belki.
Direkt
onlar yani, falan diye böyle
yani mahkemelere de kolaylık uygulamayı hatta geliştirirler. İleri boyuta taşırlar Çin'de. Dediğin anda o cümleyi yazıya döküp direkt tutanak haline getirebilen bir uygulama şeklinde de yapabilirler.
Olabilir yani, ama
Çinler
şu var.
Geliştirir bu Clubhouse'u.
Türkiye'den ya da dünya, yani şöyle düşün, senin iPhone'un olacak. Ondan sonra senin yurt dışında tanıdığın biri olacak. Çünkü niye, bu bir sene önce açılmış, işte Amerika'da başlamış. Hani yavaş yavaş o çevreden.
Bu arada
hani
o haberde şöyle bir bilgi var, onu da söyleyeyim. Kara borsaya düşmüş abi bu daveti olayı. Bilmem kaç dolara satıyorlarmış zaten.
Türkiye'de 100 dolara satıyorlar. Yani ben Twitter'da gördüm.
Değil mi diyorsunuz?
Evet.
Tabii yani insanlar şu an şey yapıyorlar, Clubhouse davetiyesi için bayağı uğraşıyor yani bir grup.
Mesela sizin davetiye hakkınız bitti mi? Bitirdiniz mi siz?
Bende şu an 7 tane var.
Güncelleme ama geldi ya.
Çünkü biz
işte bende de
hem
fazla
oda açıyoruz, hem şey yapıyoruz, oturumlar falan yapıyoruz.
Ama Ali'nin davetiye alış hikayesini söyle Ali. Sen beni kattın bir de.
Tabii yayında Ali ilk bahsetti Clubhouse'dan. Ondan sonra şey yaptık, ben işte yani dedim ki ya bizde davetiye yok, izleyen falan biri lütfen hani bize irtibata geçsin, davetiye istiyoruz. O gece bir arkadaşım izleyip beni davet etti. Onun üstünden de ben bütün gazeteci arkadaşları, diğerlerini davet ettim. Böyle oldu. Arkadaşlar ben izninizi istiyorum.
Tamam, kusura biz bakmayın. Evren'de devam edeceğiz.
Gelecek hafta görüşmek dileğiyle
görüşmek
diyorum.
Görüşmek üzere Ali.
Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Bay bay.
Ha tabii.
Bu bir deneme platformu şu anda. Yani şirket henüz daha bunu resmileştirip açmadı herkese. O yüzden iPhone'da. Yani kasten iPhone için üretilmiş bir uygulama falan değil. Deneme ve testlerini yapıyorlar. Tamamladıktan sonra da Android sürümleri olsun. Yani bütün Google Play'de her yerde olacak şekilde açacaklar. Hatta bunu para kazanacak bir modele de, dünyada bedava bir şey varsa arkasında çünkü mutlaka para almamız gereken
onlar
bir nokta
da bilgi
var.
Alıyor sonuçta.
Onlar şu an Facebook ayarında bilgi alıyor Clubhouse.
Bu arada Facebook'ta salça olmuş yine. Clubhouse'un copy programını yapmaya
evet,
hazırlanıyor.
Evet, tweet atmışım bu konuyla ilgili. Facebook'un da bunu yapması normal. Seste dünyada podcast'ler, sesle ilgili Türkiye'de daha oturmadı bu. Podcast büyük bir kültür haline geldi dünyada. Yani radyoculuk artık podcast'e döndü. Bugün Yunanistan'da bile Katimerini gazetesinin, büyük web sitelerinin, haber sitelerinin video değil, podcast'leri var. Yani bir konuyu podcast'te oradaki bir gazeteci bir başkasıyla konuşuyor veya kendisi yorum yapıyor. Yunanistan'da hiç oturmuş bir şey değil. Dünyada olduğu için büyük yayın kuruluşları
çok ciddi paralar da kazanıyorlar Amerika'da falan.
Evet, podcasterlar para kazanabiliyor. Bunun yolu da bulundu. Bugün Spreaker üzerinden mesela podcast'in pahalı olmasını, podcast zor bir şey. YouTube çok kolay. Video çekmek esasında çok kolay. Bir kamera alıyorsunuz veya laptopunuzun kamerasıyla konuşuyorsunuz, mikrofon bile almasanız 1000 tane de takipçiniz YouTube'da varsa size Google AdSense hesabı da açabildiyseniz size para akmaya başlıyor. Sabit bir şekilde de eğer yapabilirseniz program ve ciddi gelirler de getiriyor. Dolayısıyla o yüzden inanılmaz bir YouTuber ve YouTube'da herkesin bir kanalı var. Herkes kanalında birbirini davet ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bağımsız şekilde. Podcast böyle değil. Ses çok enteresan. Görüntü internette hem ucuzdur hem de bedavadır ve para kazandırır. Ses ise hem pahalıdır, siz cebinizden para vereceksiniz. Ne enteresan değil mi? Yani video bedava üstüne para kazanıyorsunuz. Ses de tam tersi. Ses şu anda bir yere yüklemeniz gerekiyor ses kaydını MP3 olarak. Ve önüne arkasına jingle vesaire koymanız gerekiyor. Introlar vesaire. Nedir bütün bunlar? Spreaker.com diye bir web sitesi var. Meşhur. Mesela ona abone oluyorsunuz ve ciddi bir para ödüyorsunuz. Az buz bir para değil. Onun üzerinden de o kendi serverlarında sizin ses kayıtlarınızı tutuyor ve size hizmet veriyor. Diyor ki ben bunu Spotify'dan, SoundCloud'a, YouTube'a, Google Podcast'lere, aklınıza neresi geliyorsa, yani 40'ın üstünde yer var normalde, bunların hepsinde Anchor dahil dağıtacağım diyor. Bu sadece Spreaker, bizim çalıştığımız şirket mesela. Evet. Spreaker dışında da var. Ben söylediğim çalıştığımız şirket olduğu için. Ve ses daha pahalı. Clubhouse bu noktada belki de podcastlerle ileride birleşecek. Sesleriniz konuştuktan sonra şu anki Clubhouse'da kapanıyor ve o sesler gidiyor.
Evet.
Yani bir sonradan dinleme opsiyonu bildiğim kadarıyla yok. Doğru
yok.
Mu?
Yok.
Belki
kayıt
de
imkanı dahi vermiyor illegal yapmadığın sürece.
Ben
tabii engelliyor. Denedim. Screen recording alabilirsin yani mesela iPhone'da. Evet. Kesiyor. Sistem öyle kurdu.
Demek ki ben şu anda oradaki bir grubun içinde biri olsam, Clubhouse'un ilk yapacağım projelerden bir tanesi bunu podcast sektörüyle birleştirerek podcasterlara Clubhouse'da canlı programlar sunma
imkanı. Radyo gibi olabilir bence.
Radyo gibi ve ardından içerisine müzik, alkış efektleri koyma özelliği Clubhouse'a getirilirse, yani evet, birisi bir espri yaptığında moderatör alkış tuşuna basıp bir o efekti...
Hatta şöyle bir şey var, senin söylediğin için şimdi ilham verince aklıma geldi. Radyoda mesela sen teksindir. Ancak telefonla bağlantı aldığında bir kişiyle konuşabilirsin ya da iki kişi hadi diyeyim. Burada anlık seyirciyle aynı anda radyodasın. 5000, canlı.
5000 kişi.
Evet.
Ben bir tanesi de Abadayınkine girdim, katıldım. Finlandiya'da nasıl yaşamak diye ilk o yaptıklarından bir tanesini bir 10 dakika katıldım. Daha sonra duramadım. Ama gözlemim şu oldu Clubhouse'la ilgili. Moderatör istediğine izin veriyor konuşsun diye.
Evet.
El kaldırıyorsun. Dolayısıyla moderatörün aslında kontrolünde. Yani birisi negatif konuşuyorsa veya devamlı senin düşüncenin karşısındaysa el kaldırsa bile izin vermeyebilirsin. Ve burada Clubhouse'un eksiklerine bir göz gezdireyim dedim ve aklımda şu oluştu. Clubhouse ciddi para kazanılacak bir uygulama haline gelebilir podcasterlar için. Yani siz orada canlı program yaparsınız. İçerisine eğer eklerlerse jingle koyma özelliği, kendi programınızın ön giriş kaydını yayınlama hakkı ve içerisine işte aplaus, alkış, gülme, kahkaha efektleri, şaşırma efektleri, zil efekti gibi efektler eklerlerse bedava şekilde ve bunu da kayıt imkanı yaparlarsa ve bittikten sonra da o kaydınızı istiyor musun senin Spotify'da, SoundCloud'da, YouTube hesabında, Anchor hesabında, Google Podcast'te ben bunu yayınlayayım diye bir özelliği olursa ve bir tuşla hepsine birden yayınlarsanız tahmin ediyorum Clubhouse aboneli ve para kazanıp podcasterlara da para kazandıracak bir ortam haline de gelebilir.
Kesinlikle. Şimdi az dakikamız kaldı. 8 dakika gibi bir vaktimiz. Şeyi soracağım sana. Bu Ay'a yolculuk malum gündemde. En başta da girişte de konuştuk ama detaylandırmadık. Şimdi 2023 diye bir tarih hedef koymuşlar. Nereden çıktı bir anda? Barış Özcan var, bu YouTuber. O da biliyorsun yayın yaptı, hatta şey tartışılıyor. Astronot Amerikalıların verdiği bir isim.
TDK. Ben dedim bana Evrenot demiş.
Evet, Barış Özcan da Evrenot diye bir şey önerdi.
Türkçe ismim onun üstüne demiş Evrenot.
Nereden çıktı bu Ay'a yolculuk? Var mıydı daha önceden böyle bir plan?
TDK'da 2005'te mi ne? Gökmen diye bir öneride bulunmuş. Gördün mü bilmiyorum.
Evet gördüm. Gökyüzünden.
Süpermen dergi Gökmen. Güzel esasında. Gökmen de güzel. Evrenot da güzel. Astronot da esasında çok şey değil ama. Ali Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a yörüngesine de gönderdiği uydu şu an yörüngesine vardı Mars'ın ve dönüyor. Birleşik Arap Emirlikleri.
Bu Türkiye anons yaptığında bu Ay'a yolculuk yapacağız diye o gün Birleşik Arap Emirlikleri bununla alakalı bir şey önemli bir şey yapıyordu galiba.
Geldi işte şeye uydusu göndermişlerdi geçen sene ve uydu şu an Mars'ın yörüngesinde. Orbitinde. Şimdi Çin eli kulağında Ay'a şeyi inecek. Mars'a sadece Amerika değil, bütün ülkelerin hedefi bir şeye göndermek ve özel şirketler de aynı şekilde çalışıyor. Yunanistan, sana komik bir şey söyleyeyim. Yani Yunanistan'da daha henüz yollar bozuk. Daha henüz Avrupa'nın yardımları olmasa yollar Egnatia otobanında bile delikler olur. Şu an selde en küçük yağmur baskınında büyük Atiki eyaleti, Atina'nın başkenti Atina'nın olduğu yerde insanlar ölüyor. Ekonomisini zaten biliyorsun. Dolayısıyla Yunanistan'ın Syriza radikal sol iktidardayken 3 sene önce uzay enstitüsü ve bilimleri ve işte devletin NASA'sını, Yunan NASA'sını kurduklarını açıkladılar. Tabii bütçe yok ortada, para yok ortada. Uzay ülkelerin artık en büyük rekabetinin olduğu alan. Ve bu rekabette hiçbir ülkenin geride kalmaması gerekiyor. Tabii teknolojiyle ilgili olduğu için de teknolojisi olmayan ülkelerin kurduğu uzay araştırmaları ismi de farklı neticede ama hepsi NASA ayarı kurmak istiyor. Dolayısıyla altyapı ve teknolojide olmayınca sıkıntı yaşanıyor. Şimdi Türkiye'de aynı şekilde daha önce bu yeni değil bildiğim kadarıyla uzayla ilgili çalışmalar vardı zaten.
Vardı da bir anda böyle sanki Ay'a yolculuk hani böyle planlanmış bir şey değildi. Bir anda ben böyle çıkartıverdiler.
Bak Elon Musk da açıklama yaptı. Ay'a özel yani şey dışında özel yolcuların da taşınmaya başlanacağını söyledi. Hı hı. Dolayısıyla belki
hatta dedi ki Elon Musk 3. Dünya Savaşı'ndan önce biz oraya bir transfer yapmamız gerekiyor dedi yani. Adamın hakikaten böyle bir planı var yani. Yoksa paçayı kurtaramayacak bir dünya insanlık.
Anormal makul olmayan şeyler değil. Fakat burada yerli sermaye ilk planda olması mümkün değil. Bu bir tecrübe. Bir roketi fırlattığınız zaman o roketin tekrar nasıl geriye döneceği. Yani fırlatmak ayrı dert. O yere gitmesi ayrı dert. Oradan bir de geriye gelmesi ayrı dert. Herkes Mars'a şu an insan gönderilememesinin sebebini tabii bilim insanları çok daha iyi açıklayabilir. Ben kısa bir bilgi vermek istiyorum anlaşılsın diye. Kötü değil hedefler koymak. 2023'e belki gerçekten de Ay'a Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bir şey olabilir. Dışarıdan bir şirketle anlaşabilir. Yani bu en makul de Elon Musk'ın şirketi olabilir. Veya Çinli olabilir. Yani bilemeyiz nereye doğru evrileceğini. Fakat şunu söylememiz mümkün. Bugün Ay meselesi özel şirketlerin etrafında döndürüp getireceği noktaya doğru geliyor insanları.
Daha bu da sonraki... bir rant var bu da o zaman.
Evet. Ama Ay ile ilgili esas konu şu. Konu açılmışken söyleyeyim. Mars'a gidebilmeniz için çok büyük bir miktarda yakıta ihtiyacınız var. Bu yakıtı kaldırırken bir dünyanın yer çekiminden kaldırırken bir o kadar çok yakıtı yukarı kaldırmak ayrı dert. Diyorlar ki bu yeni bir proje değil. Ay'a bir üs kuralım. Arada bir üs olsun. Yani uçakla Amerika'ya direkt uçuş olmuyor. Arada bir yerde duralım. durduktan sonra yakıt alalım ayda. Yani roket aya kadar gitsin, maliyet az. Ayda bir yer yapalım. Ayda tekrardan roketin ayın dönüşüyle birlikte tam o zamanında gönderirsek çok daha yarı yarıya masraf veya %20 masraf. Çünkü yer çekimi de orada farklı. Yüzde diyelim 70 tasarruf edeceğiz maliyetten Mars'a gönderme noktasında. Dolayısıyla ayın önemi bu noktada var. Projeler, bütün Mars'a gitme projelerinde ay var işin gerçeğinde. Orada üst kurma noktası var. Fakat esas ilginç olan nokta şu. Bugün diyelim gerçekten teknolojik olarak böyle bir roket yok ama henüz. Hani diyelim Mars'a götürecek roketi hazırladılar. Arkadaşlar yola çıktığınız zaman güneşin ultraviyole ışınları Mars'a varmadan kanser yapıyor. Yani kanser olup hareket bile edemeyecek kassız halde Mars'a varsanız ne olur? Ve yer çekimi yok biliyorsunuz. Varana kadar kaslarınız eriyecek. Kanser olacaksınız. Yani şu an Mars'a insan götürme meselesi öyle kolay bir şey değil. Daha geldiğimiz noktada hayaller tabii ki çok güzel. Ama bir şeyin içerisinde insanları korumanız lazım ki kanser olmasın. O korumak için yapacağınız masraf ve teknolojik yatırım ayrı. Oraya kadar gidecek yakıt ve geriye gelecek yakıtı ayarlamanız lazım. Yani gittiniz bir de geriye gelecek yakıt da lazım. O seyrettiğimiz filmlerdeki bir patates götürelim, iki tane ekelim, yetişelim. Öyle bir durum yok. Dolayısıyla bugün daha...
Ama internetimiz olacak. Yani evet. Starlink'le evet. Birlikte.
Evet, internetimiz olacak. O da gerçekten özel sektörün yaptığı başarıyla. Onu da kabul edelim. Dolayısıyla Ay projesi Yunanistan'da uzay bilimleri ve NASA'ya karşılık bir şey kurdu. Bütçe çok küçük. Yani eleştirilecek bir şey varsa bütçelere bakmamızı öneririm. Yani bir ülkenin uzayla ilgili ayırdığı bütçe bize bir az buçuk bir fikir verebilir. Yani ayırdığı bütçeyle bakalım. Ben dün bir liste vardı. Yanılmıyorsam bütün ülkelerin uzay araştırmalarına ayırdığı bütçe. Dolayısıyla benim gördüğüm şu anda Türkiye'nin bütçesinin çok düşük olduğu.
Evet.
Yani o bütçeyle büyük bir plan yapmak mümkün değil. Ama bütçe arttırılırsa çünkü teknoloji para demek. Paran oldu. Elon Musk da para arıyor biliyorsunuz. Yani o da esas da Mars için para toplamaya çalışıyor.
Hep önden finanse edecek ki öyle işe girişiyor.
Aynen. Dolayısıyla bir para bulunursa hangi ülke olursa olsun parası olursa bugün Birleşik Arap Emirlikleri bile Mars'a gönderdi. Dolayısıyla paranız olursa o özel şirketler üzerinden bile yapmanız mümkün ülke olarak.
Peki. Teknofilya'dan bu haftalık bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere önümüzdeki hafta.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.